Ayrım 2.
İtiraflar ilk yayınlandığında derin ilgi uyandırdı ve yoğun biçimde tartışıldı. Gerçek yalnızlığa doğru. 1770-1776. Rousseau yaşamının son yıllarını Paris'te, bugün kendi adını taşıyan Pretri sokağındaki bir evde geçirdi. İyice karamsarlaşmış, paranoid belirtiler adam akıllı artmıştı. Uluslararası bir tertiple karşı karşıya olduğuna, dinsiz ansiklopediciler arasında olduğu ölçüde Protestan ve Katolik çevrelerden de birçok düşmanı bulunduğuna inanıyordu. 1772 ile 1776 yılları arasında 3 bölüklük garip söyleşmelerini yazdı. İkinci başlığı Jean-Jacques'ın yargıcı Rousseau olan bu yapıtta iki kişi yazarla ilgili olumsuz görüşlerini tartışıyor ve sonunda onun erdemli bir insan olduğu sonucunda birleşiyordu. Kamuoyunu kazanmak için umutsuz, acınasız bir çaba içine girmişti. İşi sokaklarda kendini savunan kağıtlar dağıtmaya değin vardırdı. Ama insanların üzerine dikilen gözlerinde o çok aradığı sevecenlik yerine şaşkınlıkla karşılaşıyordu. Sondan bir önceki durak, düşler. 1776-1778. Rousseau içinde bulunduğu o durumda bir çıkış yolu bulmaya, kendini toparlamaya çalışıyordu. Kendisine karşı düzenlenen tertiple baş edemeyeceği kararına varmıştı. Yapabileceği tek şey bir düşler alemi yaratıp orada kaygılarından uzak, yalnız kendisi için yaşamaktı. Öyle yaptı. Yapmaya çalıştı. Hiç olmazsa kağıtlar üstünde gezinen kaleminin ucuyla hiç ulaşamayacağı o erinci ve mutluluğu aradı. Ama boşuna. Bir yalnız gezerin düşleri, kendinden sonraki kuşaklara bırakabildiği bir içsel hesaplaşmanın beyinsel izdüşümünden başka bir şey değildir. 20 Mayıs 1778'de Girardin ailesinin Erminoville'deki şatolarında kalması için yaptığı çağrıyı kabul etti. Bu şatoda dingin günler geçirmeye başladı. Ölüm onu bu erinçli ortamda yakaladı. Orada Peeplers, Kavaklar Adası'nda toprağa verildi. Devrimden sonraki konvansiyon yönetimi Rousseau'nun küllerini ona olan bir saygının anlatımı olarak Ponteyno taşıttı. Rousseau'nun etkileri. Rousseau yaşamı boyunca değinimde olduğu yakın çevresiyle kişilik olarak hoş ilişkiler içinde olamadığı gibi aydınlanmanın aydın çevreleriyle de düşünce olarak sürekli çatışma içindeydi. Ama etkisi ve utkusu çok büyük olmuştur. Rousseau'nun etkisi dört düzlemde irdelenebilir. Töresel etkileri. İki söylevi ile D'Alembert'e mektubu aydın çevrelerde ateşli tartışmalara neden oldu. Bilimleri, sanatı, uygarlığın ince zevklerini ve zayıflıklarını yadsıyarak ilkel eğilimlerdeki aralığı yüceltmesi, Voltaire'le ve ansiklopedicilerle çatışmasını kaçınılmaz kılıyordu. Çünkü onlar akıl ve mantığın ve ilerlemeciliğin ateşli savunucularıydılar. Bu yüzden de ilk ağızda felsefi düşünceye karşı ortaya çıkan tepkinin öncüsü olarak gördüler Rousseau'yu. Rousseau'nun ilk utkusu Yeni Helozla Emil'dir. Yeni Heloz'un 40 yıl içinde 70'ten fazla baskısı yapıldı. Binlerce okuyucu Julia ile Saint Pierre'in mutsuzluklarına gözyaşı döktü. Öyküyü oluşturan mektuplarda ortaya atılan törel sorunları tartıştı. Doğal ortamda tertemiz bir aile yaşamının güzelliğini düşledi. Binlerce anne baba ve eğitimci Emil'in etkisi altında kaldı. Anneler Rousseau'ya mektup yazıp akıl danıştılar. Bir sürü çocuk Emil'deki ilkelere göre eğitildi. Devrimci kurumlar. Rousseau, 18. yüzyıl düşünürleri arasında Fransız devrimini doğrudan etkileyenlerin başında gelir. Bir Montesquieu, bir Voltaire kamuoyunda özgürlük düşüncesini yaymakta çok başarılı oldular. Ama Montesquieu, parlamentonun ayrıcalıklı önceliğine hep inandı. Voltaire ise hep bir burjuva olarak kaldı. Halkın mutluluğu pek umurunda değildi. Kısacası özgürlük içinde eşitliği savunan devrimci yöneticilerin asıl esin kaynağı toplum sözleşmesidir. Bu yöneticilerin çoğu kendi söylevlerinde bile Rousseau'nun ateşli biçemini kullandılar. Rousseau'nun ortaya attığı ilkeler, insan hakları bildirgesinde yer almış, Fransız devriminden sonraki konvansiyon yönetimi 1792-1795 üzerinde de etkili olmuştur. Kurucu meclis daha sonra 1789'da halkın egemenliğini ilan etti. Devrim, tüm öteki düşünürleri kısa zamanda aşıp geride bırakırken ya da unuturken, Rousseau'nun düşünceleri esin kaynağı olmayı sürdürdü. Rousseau yaşıyor olsaydı, Robespierre'in olağan dışı yönetimini onaylardı belki de. Hele yüce varlık için düzenlenen büyük töreni görseydi, ortaya attığı doğal din fikrine ve yurttaşlar tapıncı dileğine yanıt verdiği için hiç kuşkusuz büyük coşkuya kapılırdı. Kurucu meclis Rusya'ya borcunu ödemek için yontusunu dikme kararı alırken konvansiyon küllerini Panteon'a getirtmekle ona olan saygısını gösteriyordu. Romantik yazın. Rousseau 19. yüzyıl başlarındaki yazarları da büyük ölçüde etkilemiştir. Chateaubriand bunlardan biridir ve kahramanı Ren, Rousseau'nun Saint Plexus'unu çok andırır. Yazın biçimi de. Mem de Satel de bir Rousseau tutkunudur. Romantizm akımı da Rousseau'ya çok şey borçludur. Klasik düşünceye tepki, duygunun ve imgelemin yüceltilişi yeni Helezun yazarıyla başlayıp gelişti. Fransız ozanlar Rousseau'nun düz yazıyla açındığı lirik temeleri şiirlerinde işlediler. Saint Plexus'un içine döküşü, şiirsel düşüncelerin yani Lamartin, Savolu rahibin dinsel coşkusu, harmonyaların, uyumların habercileri olmuşlardır. Rousseau yazarlara ve ozanlara doğanın ne sonsuz bir esin kaynağı olabileceğini gösteriyordu. Doğa ile insan ruhu arasındaki bu alışveriş romantik lirizmin başlıca besini oldu. Çağdaş bilinç. Rousseau'nun etkisi Fransız kurumlarını ve yazınını aşarak tüm Avrupa düşününü ve yazınını etkiledi. Werther'in yazarı Goethe, Haydutların yazarı Schiller gibi büyük ustaları Rousseau'nun açtığı yoldan yürüyenler arasında sayabiliriz. Kant, çalışmalarında Rousseau'yu anımsamadan edemeyecek. Fichte, onun siyasal erk kuramı üzerinde kafa patlatacak. Herder, eğitimle ilgili düşüncelerinden esinlenecek ve sosyalist Lassalle, toplum sözleşmesini hiç unutmayacak. Tolstoy, Rousseau'ya borçlu olduğunu açıklayacaktı. Fransız yazın tarihçisi Gustave Lanson'un deyişiyle günümüze açılan tüm yolların başında Rousseau'nun dünyasını buluruz. Not: Jean-Jacques Rousseau'nun noktalı virgüllerle uzayıp giden kendine özgü tümce yapısına ve yazım biçimine olabildiğince bağlı kalındı. Uzun tümcelerin Türkçemizde kolay anlaşılmasına katkıda bulunacağına inanılan kimi yerlerde Türkçe yazım kurallarına uymasa da virgüller kondu. Rousseau, pakt, bağlaşma, trade, anlaşma ve kontrat, sözleşme sözcüklerini çoğu zaman aynı anlama, sözleşme anlamına, nation, ulus ve people, halk sözcüklerinde birbirlerinin yerine kullanıyor. Yazarın kullandığı sözcükleri de olduğu gibi çevirmeyi yazara saygının gereği saydık. Çevirmen. Toplum sözleşmesi ya da siyasal tüze ilkeleri. Cenevre yurttaşı Jean-Jacques Rousseau. Uyarı. Bu küçük çalışma geçmişte gücümü dikkate almaksızın giriştiğim ve çoktan beri de bir yana bırakmış olduğum çok daha kapsamlı bir çalışmadan alınmıştır. O çalışmadan alınabilecek çeşitli parçalar arasında bu en geniş olduğu gibi bana değer açısından da kamuya sunulması en az sakıncalı olanıymış gibi geldi. Eski çalışmanın geri kalan bölümü ise artık yok. Birinci kitap. Yurttaşlık düzeninde insanları oldukları, yasaları da olabilecekleri gibi kabul ettiğimizde meşru ve güvenli bir yönetim olabilir mi? Bunu araştırmak istiyorum. Bu araştırmada adalet ile yararlılık birbirine ters düşmesin diye yasanın izin verdiği ile çıkarın buyurduğunu sürekli olarak bağdaştırmaya çalışacağım. Konuya önemini kanıtlamadan hemen giriyorum. Yazdıklarım siyasayla ilgili olduğu için de bir hükümdar ya da yasa koyucu olup olmadığımı soracaklar şimdi bana. Yanıtım hayır. Zaten siyasa üzerine yazmam da bu yüzden. Bir hükümdar ya da yasa koyucu olsaydım ne yapmam gerektiğini anlatmakla zaman yitirmez, gerekeni yapar ya da ağzımı hiç açmazdım. Özgür bir devletin yurttaşı olarak doğmuş biri ve egemen varlığın bir üyesi olarak kamuyu ilgilendiren konularda oyumun etkisi ne denli zayıf olursa olsun, yalnız oy kullanma hakkımın bulunması bile bu konuda kendimi bilgilendirmeyi benim için ödev kılıyor. Dipnot. Jean-Jacques Rousseau yalnızca sovereign sözcüğünü kullanıyor. Sovereign'in Türkçe'de hem bir nitel yani sıfat olarak egemen anlamına hem de hükümdar anlamına gelen iki karşılığı vardır. Rousseau toplum sözleşmesinde sovereign sözcüğünü hem egemenlik haklarını kullanan tüm yurttaşların istencinin oluşturduğu bir oyru yani korps, beden, bir varlık kendi deyişiyle tüm yurttaşların katıldığı ortaklaşa bir bütün olarak hem de bu ortaklaşa istenci simgeleyen hükümdar olarak kullanmaktadır. Çeviride her ikisi de yerine göre hangisi erekleniyorsa onun karşılığı olan egemen varlık ya da hükümdar sözcükleri kullanıldı. Çevirmen. Yönetimler üzerinde ne zaman derin derin düşünsem, araştırmalarım sırasında kendi memleketimin yönetimini sevmek için hep yeni yeni nedenler bulmak ne mutluluk. Birinci bölüm. Bu birinci kitabın konusu. İnsan özgür doğar. Oysa her yanda zincire vurulmuş durumda. Kendilerini başkalarının efendisi sananlar bile onlardan daha az köle değil. Özgürlükten köleliğe doğru bu değişiklik nasıl olmuş bilmiyorum. Bu değişimi kim meşru kılabilir? Ben işte bu soruyu yanıtlayabilirim sanıyorum. Yalnızca gücü ve bu güçten doğan etkiyi dikkate alacak olsaydım derdim ki bir halk eğer boyun eğmek zorundaysa ve boyun eğiyorsa iyi ediyordur. Fakat boyunduruğunu silkip atabilecek duruma gelir gelmez silkip atarsa daha da iyi eder. Çünkü özgürlüğünü elinden alan bunu hangi hakka dayanarak yapmışsa aynı hakka dayanarak onu geri almaya hakkı vardır. Ya da özgürlüğünün elinden alınması bir haksızlıktır. Fakat toplumsal düzen tüm öteki hakların temelini oluşturan kutsal bir haktır. Ne var ki bu hak kesinlikle doğadan gelme bir hak değildir. Dolayısıyla da anlaşmalara dayanır. Sorun da bu anlaşmaların neler olduğunu bilme sorunudur. Ancak buna gelmeden önce şimdiye değin öne sürdüklerimi temellendirmem gerekiyor. İkinci bölüm. İlk toplumlar. Tüm toplulukların en eskisi ve tek doğal olanı aile topluluğudur. Bu toplulukta çocuklar ancak korunmaya gereksinim duydukları sürece babalarına bağlı kalırlar. Korunma gereksinimi ortadan kalkar kalkmaz bu doğal bağda çözülür. Çocuklar babanın isteklerine uyma, baba çocuklarına bakma yükümlülüğünden kurtulunca hep birlikte bağımsızlıklarına dönerler. Birlikte kalmayı sürdürürlerse bu artık doğal değil isteğe bağlıdır ve ailenin kendisi de ancak anlaşmayla varlığını sürdürür. Bu ortak özgürlük insan doğasının sonucudur. Birinci yasası ise kendi varlığını kollamaktır. İnsan önce kendine özen göstermekle yükümlüdür. Ve kendini bilecek çağa geldiğinde korunmak için alınması gerekli önlemler konusunda tek söz sahibi yine kendisi olacağından kendi kendisinin efendisi durumuna gelir. Bu durumda ailenin siyasal toplulukların ilk örneğini oluşturduğu söylenebilir. Baba imgesi, başkanı, çocuklar, halkı simgeler ve tümü eşit ve özgür doğmuş olduklarından, özgürlüklerinden ancak kendi çıkarları gerektirdiği için vazgeçerler. Aradaki tek ayrım, babanın ailede çocuklarına gösterdiği özenin tüm karşılığını yine onlara duyduğu büyük sevgide bulması iken, devlette başkanın doyumu halkına karşı beslemediği bu tür bir sevgide değil, egemen olma keyfinde bulmasıdır. Grotius, İnsanoğlunun oluşturduğu her iktidarın yönetilenler lehine kurulmuş olduğunu yatsır ve örnek olarak da köleliği gösterir. Dipnot. Grotius, Huug de Groot ya da Hugo de Groot diye anılan Hollandalı tüzeci, dil bilimci, tarihçi ve tanrı bilimci. 1583 ile 1645 tarihleri arasında yaşadı. Siyasal nedenlerle sığındığı Fransa adına diplomatlık da yaptı. Savaş ve Barış Tüzesi 1625 adlı yapıtı uluslararası kamu tüzesinin temellerini attığı için devletler tüzesinin babası sayılır. Grotius'un en çok başvurduğu usavurun biçimi hakları olgudan yola çıkarak saptamaktır. Dipnot. Kamu tüzesiyle ilgili bilgiççe araştırmalar çoğu zaman eski bir takım yetki yolsuzluklarının öykülenmesinden öteye gitmiyor. Öyle ki bunları fazlaca incelemek zahmetine katlanmak boşuna bir inattan ibaret kaldı. Fransa'nın komşularıyla çıkar ilişkileri konusunda el yazması kitapçık, Margus Dergens'ından. Grotius'un yaptığı da aslında bundan başka bir şey değildir der. Daha tutarlı bir yöntem kullanılabilirdi ama zorbalar için bundan daha elverişlisi yoktur. Böyle olunca da tüm insanlık mı bir avuç adamın malıdır yoksa bir avuç adam mı insanlığın malıdır sorusuna Grotius kesin yanıt veremez. Kendisi kitabında baştan sona birinci görüşten yana görünüyor. Hobbes da böyle düşünüyor. Dipnot. Thomas Hobbes 1588-1679. Monarşi yanlısı, tutucu, ünlü İngiliz filozofu. Grotius gibi o da savunduğu siyasal ve felsefi görüşlerinden ötürü yaşamının bir bölümünü İngiltere ile Fransa arasında gidip gelerek geçirdi. Gerek Leviathan gerek de Dekiv adlı yapıtlarında iktidarın soylulara ve krala ait olduğunu ve olması gerektiğini savunur. Bu görüşe göre insanlar hayvanlar gibi sürülere ayrılmıştır ve her sürünün başında daha sonra yemek niyetiyle sürüyü koruyan bir başkan vardır. Bir çoban nasıl sürüsüne göre daha üstün bir yaratılışta ise insan sürülerinin çobanları durumundaki başkanlar da güttükleri halk sürülerinden daha üstün yaratılıştadırlar. Filon'un dipnot İskendire ile Filon. İsa'dan önce 25 ya da 30. İsa'dan sonra 50 ya da 54. Eflatıncı Filon ya da Yahudi Eflatunu olarak anılan filozof. İsa'dan sonra 40'ta yani 70 yaşlarındayken İskendire'de Yahudilerin imparatora değil atsız bir tanrıya taptıkları bahane edilerek kılıçtan geçirilmeye ve mallarına el konmaya başlanması üzerine kendisi gibi 3 yaşlı Musevi ile birlikte İmparator Caligula'nın merhametini dilemek üzere Roma'ya gitti. Deli imparator onlarla alay etti. Filon ve arkadaşları Roma'dan kaçarak canlarını zor kurtardılar. Filon bu Roma serüveninden sonra yazdığı Kayus'ta Elçi Gitmek adlı yapıtında Ruso'nun sözünü ettiği görüşü aktarır. Filon'un anlattığına bakılırsa İmparator Caligula da aynen böyle yani kralların tanrı halkların da hayvan olduklarını düşünüyordu. Caligula'nın bu düşüncesi Hobbes ile Grotius'unkilere uyuyor. Onların hepsinden önce Aristo da insanların yaratılıştan eşitliğinin söz konusu olmadığını, kimisinin köle olmak, kimisinin de hükmetmek için doğduğunu söylemişti. Aristo haklıydı fakat sonucu neden yerine koyuyordu. Kölelik içinde doğan insan köle olarak doğmuştur. Bu kuşku götürmez. Köleler zincir altında, zincirlerinden kurtulma isteklerine varıncaya değin, her şeylerini yitirirler. Ulyes'in yol arkadaşları hayvanlara yaraşır yaşamlarını nasıl sevdilerse köleliklerini de öyle severler. Dipnot. Bu konuda Plutarkos'un hayvanların aklı kullanmaları üzerine adlı kitapçığına bakınız. Onun için yaratılıştan köle olanlar varsa bunun nedeni doğaya aykırı olarak da köle olanlar bulunmasıdır. İlk köleler zorla köle oldular. Köle olarak kalmalarına ise yüreksizlikleri neden oldu. Ne kral Adem'den ne de evreni Satürn'ün çocukları gibi aralarında paylaşan üç büyük hükümdarın babası ki kimilerine göre bu Satürn'den başkası Eil'dir. İmparator Nuh'tan söz ettim. Umarım bu alçak gönüllü davranışım hoşnutluk yaratır. Çünkü bu doğrudan hükümdarlardan birinin ve belki de en büyük kardeşin soyundan geldiğime göre soy ağacı araştırmaları sonucu insanoğlunun meşru kralı olduğumun ortaya çıkmayacağını kim bilebilir? Ne olursa olsun, nasıl Robinson tek başına yaşadığı sürece adasının tek egemeniydiyse, Adem'in de tek sahibi kaldığı sürece dünyaya egemen olduğu kuşku götürmez. Bu imparatorluğun en rahat yanı da tahtında güven içinde oturan hükümdarın ne ayaklanmalardan, ne savaşlardan, ne de suikastlardan korkusu olmasıydı. Üçüncü bölüm, güçlünün haklılığı. Güçlü, gücünü hakka ve kulluğu ödeve dönüştüremediği sürece, efendiliğini sürekli kılamaz. Güçlünün haklılığı işte buradan gelir. Görünüşte alaya alınsa da ilkesel olarak gerçekleşmiş bir haktır bu. İyi de bize bu sözcüğü bir açıklayan çıkmayacak mı? Güç fiziksel bir erktir. Bu nedenle de gücün etkilerinden nasıl bir törel sonuç çıkabilir anlamıyorum. Güce boyun eğmek istençli değil zorlama bir davranıştır. Olsa olsa bir sakınma eylemidir. Nasıl olur da ödev olarak görülebilir? Bu sözde hakkın var olduğunu bir an için kabul edelim. Bence bundan çıksa çıksa açıklaması olanaksız bir takım karışık ve anlamsız sözler çıkar. Çünkü hakkın güçten doğduğunu kabul ettiğimiz anda nedenle birlikte sonuçta değişir. Bir önceki gücü alt eden bir başka güç onun hakkını da sahip olur. Başkaldırı cezasız kalabildiği anda meşrulaşabilir de ve güçlü her zaman haklıysa yapılacak şey de güçlü olmanın bir yolunu bulmaktır. Gel gelelim güç ortadan kalktığında yok olan bir hak nasıl bir haktır? Boyun eğme işi zorla olacaksa ödev gereği boyun eğmek gereksiz demektir. Ve insan boyun eğmeye zorlanmıyorsa boyun eğmek zorunda değildir. Bundan da anlaşılıyor ki bu hak sözcüğü güce hiçbir şey katmadığı gibi burada hiçbir anlamda taşımıyor. Güçlere boyun eğin. Bu güç karşısına teslim olun demekse öğüt olarak iyi. Fakat gereksiz. Çünkü zaten öyle olacağını size ben söyleyeyim. Gücün her çeşidi Tanrı'dan kaynaklanır, kabul ediyorum ama her illet de yine ondan gelir. Bu böyledir diye hekim çağırmak yasak mı olmalı? Ormanda haydudun biri yolumu kesti diyelim. Ona kesemi yalnız zor karşısında olduğum için mi vermeli? Yoksa keseyi kurtarabilecek durumda olsam bile vicdanım buyurduğu için de vermek zorunda mıyım? Çünkü ne de olsa haydudun elindeki tabanca da bir güçtür. Bu durumda kabul etmemiz gerekir ki hakkı güç yaratmaz. Ancak meşru güçlere boyun eğme zorunluluğu vardır. Böylece Dönüp dolaşıp yine aynı noktaya geldik. 4. bölüm kölelik. Madem ki hiç kimse hem cinsi üzerinde doğal bir yetkiye sahip değil ve madem ki güç herhangi bir hak doğurmuyor, bu durumda insanlar arasında herhangi bir meşru yetki oluşturmak için geriye ancak sözleşmeler kalıyor demektir. Grotius, bir kimse özgürlüğünden vazgeçip bir efendinin kölesi olabiliyorsa, tüm bir halk da özgürlüğünü bir krala devredip neden onun kulu olmasın diye soruyor. Burada açıklık getirilmesi gereken ikircil, epeyce sözcük varsa da biz, devretme sözcüğünü açıklamakla yetinelim. Devretmek, vermek ya da satmak demek. Bu durumda kendini bir başkasına köle eden insan kendini vermiyor. En azından geçimini sağlama karşılığı satıyor diyelim ama bir halk kendini neden satsın? Krallar halklarının geçimini sağlamak şöyle dursun, kendi geçimlerini de halktan çıkarırlar. Ve Rabasin de dediği gibi bir kral az şeyle de yetinmez. Bu durumda uyruklar kendilerini krala mallarıyla birlikte vermiş olmuyorlar mı? Geriye kendilerine ne kalıyor doğrusu bilemiyorum. Zorbanın kullarına toplumsal yaşamda dirlik sağladığı söylenecek. Diyelim ki öyledir fakat zorbanın hırsı yüzünden içine sürüklendikleri savaşlar, açgözlülüğü, bakanlarının aşağılayıcı davranışları, uyrukları, kendi aralarındaki geçimsizliklerden daha çok üzüyorsa ve hele mutsuzluklarının bir bölümünü bu dirliğin kendisi oluşturuyorsa bundan ne kazanmış olurlar? Zindanda da yaşam dingindir. Bu orada iyi olmaya yeter mi? Kalıpların ininde mideye indirilme sıralarını bekleyen Yunanlılar da aslında dingin bir ortamda yaşıyorlardı. Bir insanın kendini karşılıksız verdiğini söylemek saçma ve us dışı konuşmak olur.